Münih FM, das türkisch-deutsche Magazin auf Lora München.
Münih FM, Türkçe-Almanca Magazin Programmı.
Wir bringen Themen zum türkischen Leben in München, staubfrei, ohne Konservierungsstoffe und garantiert keine Importware.
Münih'te yaşayan Türkiye'liler, Türkçe konuşan Münihler, sizinleyiz.
Münih FM, Sauerstoff für die Multikulti-Debatte.
Guten Abend, liebe Zuhörer, hier ist Radio Lora 92.4 Münih FM. Unser Thema heute Abend ist die Zweisprachigkeit. Meisten hier lebenden Migrantinnen und Migranten sprechen ihre Muttersprache, aber sie lernen auch sehr schnell Deutsch. Nur die Kinder haben in beiden Sprachen ihre Probleme, sowohl in der Muttersprache als auch in der deutschen Sprache. Viele der Wissenschaftler behaupten, dass eben der Schlüssel zu Erfolg Erwerb der zweiten Sprache ist die Muttersprache. Deswegen werde ich mich heute Abend mit einem türkischen Wissenschaftler, der auch in Deutschland gelebt hat, Herrn Cemal Yıldız, darüber unterhalten, wie man Zweisprachigkeit erlernt und praktiziert und welche Nutzen auch deutsche Kinder von einem fremden Sprache für sich gewinnen können. In Europa gibt es eigentlich nicht nur eine Sprache, auch nicht nur zwei, es gibt mehrere Sprachen. Und heute spricht man eigentlich von Mehrsprachigkeit, dass die Kinder eben in der Schule sogar im Alltag benutzen sollten. Unser Ansatz ist, wenn man von Integration, von Gemeinsamkeiten spricht, sollte man auch die Gemeinsamkeiten teilen. Das ist meistens die Kultur, die Sprache und natürlich die Freuden, die man gemeinsam auch erleben kann. Und nichts ist einfacher, als die Sprache der Kinder im Kindesalter zu erlernen, denn da spielt man gemeinsam in den Sprachen. Das ist unser Ziel, auch dass die Migrantenkinder die deutsche Sprache schnell erlernen. İyi akşamlar. Münih FM'e hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz iki dillilik. İki dillilik nasıl öğreniliyor? Önemi ne? Nasıl bu başlayacak? Yani pratik çözümler üretmek istiyoruz. Sizlere öneriler yapmak istiyoruz. Burada Almanca öğrenmek istiyorsak ilk önce biz kendi ana dilimizi çok iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor ve konuşmamız gerekiyor. Burada ne kadar kültürümüzü, dilimizi yaşayabilirsek o kadar burada sağlıklı ve bilgili büyüyeceğiz. Bunun da önemi ileri doğru Almanca öğrenmekte, Alman toplumuna adaptasyonda, uyum sağlamada böyle konularda daha etkili olacağız ve kendimizi daha iyi anlatır hale geleceğiz. Bu akşamki konuğumuz Cemal Yıldız Bey ile bu konuları tartışacağız, konuşacağız ve pratik öneriler sizlere sunacağız. Ama en önemlisi sizlerin yani bizlerin şunu anlaması gerekiyor. Biz Almanya'da yaşıyoruz. Onun için en önemlisi biz burada ana dilimizi ne kadar iyi öğrenirsek Alman dilini de o kadar iyi öğreneceğiz.
Münih FM, das türkisch-deutsche Magazin auf Lora München.
Münih FM, Türkçe-Almanca Magazin Programı.
Guten Abend, liebe Zuhörer, hier ist Radio Lora 92.4. Unser Thema heute Abend ist Zweisprachigkeit. Dazu habe ich einen Gast aus der Türkei, Herrn Yıldız. Herr Yıldız ist geboren in der Türkei in Düzcem, aber lebte zeitlang in Deutschland. Er wird seine Erfahrungen berichten und dazu auch einige Lösungen anbieten, wie man Zweisprachigkeit in Deutschland praktizieren kann. Herr Yıldız, können Sie sich bitte vorstellen?
Ja, also mein Name ist Cemal Yıldız. Ich bin in der Türkei, in Düzce geboren. Mein Abitur habe ich in der Türkei gemacht. Nachdem ich Abitur gemacht habe, bin ich nach Deutschland gegangen. Dort habe ich nochmal Abitur machen müssen, weil mein Abschluss in Deutschland damals 1980 nicht anerkannt wurde. Dann habe ich nochmal Abitur gemacht und dann bin ich aber doch wieder mit meiner Familie zusammen. Meine Familie hat auch in Deutschland gelebt. 1984 bin ich nochmal in die Türkei zurückgekehrt und habe an der Istanbul-Universität Germanistik studiert. Nach meinem Studium, mein Studium habe ich 1988 beendet. Nach meinem Studium bin ich nochmal nach Deutschland gegangen. Dort habe ich also meinen Magisterabschluss. Also Magister ist in der Türkei etwas anderes wie in Deutschland. Mein Magisterabschluss und meine Doktorarbeit habe ich in Deutschland an der Universität Duisburg im Fachbereich Germanistik gemacht. Dann bin ich nochmal in die Türkei zurückgekehrt und jetzt arbeite ich als Dozent an der Marmara-Universität an der deutschsprachigen Abteilung. Wir bilden also hier in der Türkei in Istanbul Deutschlehrer für das türkische Schulwesen.
Aber Sie waren in Deutschland, Sie haben hier studiert, Sie haben natürlich genügend Erfahrung gesammelt. Wie leben die türkischen Mitbürger in Deutschland betreffs Sprache? Also lernen Sie überhaupt die Muttersprache hier?
Also nach meinen Erfahrungen gibt es in Deutschland bezüglich der türkischsprachlichen Kenntnisse sehr viele Defizite. Und leider können die türkischen Kinder in der Familie, in der Umgebung, auch in der Schule nicht gut türkisch lernen. Und das wirkt sich natürlich auf das Schulerfolg, später auf den Schulerfolg aus. Das heißt also, Zweisprachigkeit wird in Deutschland also nicht gut praktiziert, wie man es also will.
Ist das ein Regelfall, Zweisprachigkeit in Deutschland? Oder ist das ein Projekt, den man in der Zukunft verwirklichen will?
Das ist natürlich ein Projekt in Deutschland. Auch die deutsche Schulbehörde, soviel ich weiß, möchte, dass die ausländischen Kinder zweisprachig aufwachsen. Das heißt also ihre natürliche Begabung, das heißt die Muttersprache da auch erhalten. Aber dafür muss in Deutschland in der deutschen Schule der muttersprachliche Ergänzungsunterricht, wie das auch heißt, gesetzlich heißt, auch mehr sozusagen angeboten werden. In Deutschland, soviel ich weiß, gibt es also viele Probleme in diesem Rahmen. Das heißt also, es gibt nicht so viele Schüler, die in einer Schule, die muttersprachliche Türkischunterricht bekommen möchten. Es gibt nicht genügende Lehrer, die das machen können. Das türkische Erziehungsministerium schickt aus der Türkei Türkisch lehren nach Deutschland, aber da gibt es auch viele Probleme in den Bundesländern. In den verschiedenen Bundesländern wird das also anders gehandhabt, das heißt, es wird anders praktiziert. Dass dieses Projekt, was also auch in Berlin jetzt praktiziert wird, diese zweisprachige Europaschulen, also es gibt eine Modellschule in Berlin, das heißt zweisprachige Europaschule, staatliche Europaschule, aber dort gibt es ja auch viele Probleme. Das müsste eigentlich als Beispiel genommen werden und auch in ganz Deutschland, in anderen Bundesländern müsste das also praktiziert werden.
Warum die Muttersprache? Welche Wichtigkeit hat es, die Muttersprache zur Integration und Erwerb der deutschen Sprache? Denn unser Ziel ist ja, die Kinder in der deutschen Sprache zu festigen. Warum denn Türkisch oder die Muttersprache so wertvoll sind?
Ja, danke schön also für diese Frage. Das ist eine gute Frage. Also viele Wissenschaftler oder fast alle Wissenschaftler sagen, dass die Muttersprache sehr wichtig ist für den Erwerb einer zweiten Sprache. Wenn ein Kind seine Muttersprache gut beherrscht, kann auch eine andere Fremdsprache noch leichter lernen. Ja? Deswegen müssen wir unsere Kinder, das heißt die türkischen Kinder oder überhaupt die ausländischen Kinder, in ihrer Muttersprache unterstützen. Das heißt nicht nur in der Muttersprache, auch in der Fremdsprache, die sie also lernen. Deswegen ist also die Muttersprache ist sehr wichtig für einen Menschen, der also eine andere Sprache lernen möchte oder auch überhaupt für den Schulerfolg ist auch die Muttersprache auch sehr wichtig, denn die Menschen begreifen die Welt, die Begriffe in ihrer Muttersprache, erst dann kommt also die Fremdsprache.
Das heißt also, die Kinder müssen, ob das deutsche oder italienische oder türkische Kinder sind, die Muttersprache beherrschen.
Natürlich die Muttersprache gut beherrschen, das heißt nicht, dass sie die deutsche Sprache nicht beherrschen, sondern natürlich müssen sie das, aber die Voraussetzung ist also, dass sie auch ihre Muttersprache beherrschen. Außerdem auf der anderen Seite ist das ja ein Vorteil, denn die Kinder bringen ja ihre Muttersprachlichen von sich aus. Das heißt, die Deutschen müssen ja nicht den türkischen Kindern, das heißt ja von Anfang an, die türkische Sprache beibringen. In einer mehrsprachigen Welt ist die Türkischkenntnisse, also sind die Türkischkenntnisse der türkischen Kinder, ist ein großer Vorteil auch für das deutsche Schulwesen.
Das heißt,
also unterstützt werden natürlich, ja.
Können auch deutsche Kinder Türkisch lernen? Bringt das was für die Kinder?
Natürlich bringt das für die Kinder, für die deutschen Kinder. Also wie Sie wissen, wird in der ganzen Welt von 300 Millionen Menschen Türkisch als Muttersprache oder als Landessprache benutzt. 300 Millionen. In Deutschland ist die türkische Sprache nach der deutschen Sprache die zweite Sprache, die zweitmeist gesprochene Sprache. Das heißt also, 3,5 Millionen Menschen in Deutschland sprechen Türkisch. Ja? Und die Deutschen können in der Stadt, in ihrer Umgebung, in ihrem Arbeitsplatz und so weiter, können immer wieder in ihrem Alltag türkisch sprechende Menschen treffen. Das ist also auch für die Deutschen, auch für Deutschland ist das ein großes Reichtum, dass man also die türkische Sprache lernt, denn außerdem ist ja die Türkei ein Urlaubsland für die Deutschen, nicht wahr? Wenn die deutschen Kinder in Deutschland türkisch lernen, von ihren Freunden oder mit ihren Freunden zusammen in den Schulen, ist das ja auch ein großer Vorteil. Außerdem in einem interkulturellen Ansatz, wenn man eine Fremdsprache lernt und wenn es auch die türkische Sprache ist, die also in der Umgebung von den Freunden von deutschen Kindern also gesprochen wird, hat man ja auch einen anderen Blickwinkel, gibt man eine andere Perspektive gegenüber den Ausländern. In diesem Sinne ist auch die türkische Sprache besonders in Deutschland sehr wichtig, auch für die deutschen Kinder.
Vielleicht sind wir auch keine Ausländer mehr, wenn wir uns gegenseitig so gut verstehen, dass wir sagen, dass wir gemeinsam in ein Land dazugehören.
Natürlich.
Dass das eine integrationsfördernde Maßnahme ist, denke ich mal, nicht nur ein kultureller Ansatz.
Richtig, natürlich ist das ja auch so, ja. Mhm. Also, dass die türkischen Kinder zum Beispiel ihre eigene Sprache, türkische Sprache lernen, gut beherrschen, natürlich trägt das auch zur leichteren Integration bei. Ja?
Und was schlagen Sie vor? Wie soll denn, in München gibt es solche Schulen nicht. Sie sagen, es gibt in Berlin welche, es gibt dort welche, aber in München gibt es nicht. Sie haben ja Untersuchungen gemacht, wissenschaftliche Artikel geschrieben. Was empfehlen Sie uns, wie wir diese Zweisprachigkeit hier praktizieren sollen?
Also die Eltern, deutsche und türkische Eltern natürlich, die Elternvereine und so weiter, sollen das also fordern, also von den Politikern, dass sie also zweisprachige Schulen gründen sollen. Denn es gibt ja Beispiele, wie gesagt, in Berlin, in Köln, so viel ich weiß, in Frankfurt auch wird eine gegründet und auch in Hamburg wird jetzt ein Projekt durchgeführt. Ja? Wie Sie wissen, gibt es ja in Hamburg viele Türken oder viele Ausländer, in den Gebieten, wo viele Ausländer leben, ausländische Kinder leben, werden dort auch, glaube ich, nächstes Jahr zweisprachige Schulen gegründet. In München sollen auch solche zweisprachige Schulen gegründet werden und das muss natürlich politisch auch unterstützt werden. Die Elternvereine, die Eltern sollen das also von den deutschen Behörden auch verlangen.
Ich bedanke mich herzlich für die Informationen.
Ich bedanke mich auch und schicke viele Grüße aus Istanbul, aus der schönen Türkei nach Deutschland.
Danke.
Bitteschön.
Münih FM, das türkisch-deutsche Magazin auf Lora München.
Münih FM, Türkçe-Almanca Magazin Programı.
İyi akşamlar. Münih FM'e hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz iki dillilik. İki dillilik nasıl öğreniliyor? Önemi ne? Nasıl bu başlayacak? Yani pratik çözümler üretmek istiyoruz. Sizlere öneriler yapmak istiyoruz. Burada Almanca öğrenmek istiyorsak ilk önce biz kendi ana dilimizi çok iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor ve konuşmamız gerekiyor. Burada ne kadar kültürümüzü, dilimizi yaşayabilirsek o kadar burada sağlıklı ve bilgili büyüyeceğiz. Bunun da önemi ileri doğru Almanca öğrenmekte, Alman toplumuna adaptasyonda, uyum sağlamada böyle konularda daha etkili olacağız ve kendimizi daha iyi anlatır hale geleceğiz. Bu akşamki konuğumuz Cemal Yıldız Bey ile bu konuları tartışacağız, konuşacağız ve pratik öneriler sizlere sunacağız. Ama en önemlisi sizlerin, yani bizlerin şunu anlaması gerekiyor. Biz Almanya'da yaşıyoruz. Onun için en önemlisi biz burada ana dilimizi ne kadar iyi öğrenirsek Alman dilini de o kadar iyi öğreneceğiz.
Efendim ben doçent doktor Cemal Yıldız. 1964 yılında Bolu Düzce'de doğdum. Lise eğitimimi Türkiye'de tamamladıktan sonra Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde tekrar bir lise eğitimi yaptım ve üniversite okumak üzere Türkiye'ye geldim. Alman Dili Edebiyatı bölümünü bitirdim. Şu anda Marmara Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünde öğretim üyesi olarak görevime devam etmekteyim.
Siz Türkiye'de lise yapınca Almanya'ya geldiğinizi söylüyorsunuz. Burada o sizin lisedeki aldığınız diploma burada birebir kabul oldu mu?
Şimdi efendim ben 1980 yılında Türkiye'de liseyi bitirmiştim. 1980 yılından önce Türkiye'de almış olduğumuz lise diplomaları Almanya'da aynen tanınmaktaydı ve dil eğitiminden sonra Almanya'da üniversite eğitimi yapılabilmekteydi. Ancak 1980 yılından sonra Alman hükümetinin almış olduğu bir kararla, tabii Türkiye'deki gelişmelerin, siyasi gelişmelerin de bunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Alman hükümetinin almış olduğu bir kararla Türkiye'de lise mezunları Almanya'da üniversitelere alınamaz hale geldi. Daha sonra ise ben tekrar Almanya'da Berufskolleg ve Fachoberschule yaparak Almanya'da üniversite okuma hakkını kazanmıştım. Ancak daha aynı yıl girdiğim üniversite sınavlarında Türkiye'de yine üniversiteyi kazandığım için Türkiye'de okumayı tercih ettim.
Siz burada hangi bölümleri okudunuz?
Ben Almanya'da Studienkolleg yaptım, Fachhochschule'de. Makine mühendisliği okumak arzusundaydım. Ve bu çerçevede ise yine Fachoberschule'nin teknik bölümünde sizin bulunmuş olduğunuz Bavyera eyaletinin Neu-Ulm kentinde 2 yıl kadar okumuştum efendim.
Ondan sonra ne oldu gelişiniz, yani buradaki eğitim düzeyiniz nasıl gelişti?
Şimdi tabii Almanya'da yapmış olduğum bu 2 yıllık bir ek eğitimin bana Türkiye'de oldukça faydası olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ben bulunduğum yer, doğduğum yer ve büyüdüğüm yer dolayısıyla Bolu'da o kadar iyi bir lise eğitimi o zamanlar alamamıştım. Şu anda tabii durumlar çok değişti. Almanya'daki bu 2 yıllık almış olduğum eğitim sayesinde Türkiye'de üniversite sınavlarını kazanma başarısı gösterdim. Bu sebepten Türkiye'de Alman filolojisi okumayı tercih ettim.
Türkiye'de okudunuz yani Alman
Türkiye'de filolojisi. İstanbul Üniversitesi'nde Alman filolojisinde okudum. 1987 yılında ise mezun olarak daha sonra Marmara Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak girdim.
Böyle bir eğitim Almanya'da olmaz mıydı? Yoksa Almanya'da daha ilginç olmaz mıydı sizin için?
Tabii ki olabilirdi. Efendim ben de yurt dışındaki birçok kişi gibi, eğitim alan kişi gibi, annesi babası yani ailesi Almanya'da işçi olarak çalışan bir kişiydim. 1984 yılında ailemin Almanya'da çıkan kanun, bu geri dönüşü destekleme ve teşvik etme kanunu çerçevesinde ailemin Türkiye'ye dönmesi nedeniyle ben de onlarla birlikte Türkiye'ye dönmeyi tercih ettim. Tek başıma Almanya'da kaldığımda bir takım sıkıntıların olabileceğini düşündüm. Ve doğru bir karar vermiş olduğumuzu düşünüyorum. Şu anki bulunduğum konum itibariyle. Almanya'da kalmış olsaydım teknik bir bölüm okuyacaktım. Halbuki ben sosyal alana daha yatkın olduğumu sonradan tespit ettim. Belki Almanya'da başka bir takım maddi sorunlar çıkabilirdi. Çünkü tek başıma kalacaktım. Dolayısıyla şu anki durumu gelmiş bulunuyoruz.
Türkiye'de sizin şu anki göreviniz ne? Yaptığınız işler işte, siz aynı zamanda eğitim üyesisiniz.
Evet. Şimdi efendim bildiğiniz gibi Türkiye'de işte doktora sonrasında öğretim üyesi olarak atanmaktasınız üniversitelere. Ben de almış olduğum eğitim ve bölümüm gereği Alman dili edebiyatında Almanya'nın yine doktora için yine Almanya'ya geldim. Duisburg Üniversitesi'nde tekstlinguistik, metin dil bilim konusunda doktoramı yaptım. Burada tabii ki Alman akademik değişim servisi olan DAAD'nin, Deutsche Akademische Austauschdienst'in burslusu olarak Almanya'da Duisburg Üniversitesi'nde 2 yıl kalarak doktora çalışmamın büyük bir kısmını Almanya'da tamamladım ve daha sonra Türkiye'ye dönerek Marmara Üniversitesi'nde göreve devam ettim. Şu anda 1998 yılından beri Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi bölümünde, yani Almanca yetiştiren bir bölümde öğretim üyesi olarak göreve devam etmekteyim. Vermiş olduğum dersler daha çok Türkiye'de Almanca öğretmeni programlığı çerçevesinde Almanca dil bilgisi, doktora alanımla ilgili olarak metin dil bilim, iki dillilik, bugünkü konuşmanın konusu olan iki dillilik, bilingualismus dediğimiz iki dillilik, yabancı öğretim yöntemleri, çeviri gibi dersleri vermekteyim. Tabii bu her dönem değişmekle birlikte esas benim alanım dil bilim, dil öğretimi ve iki dillilik efendim.
Türkiye'de bu iki dilliliğin önemi çok yüksek mi? İki dillilik Türkiye'de nasıl öğretiliyor?
Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye siyasi yapısı gereği üniter bir devlettir. Ve Türkçe okullarımızda resmi dil olarak okutulmaktadır. Tabii ki bir takım etnik diller Türkiye'de bulunmakla birlikte eğitim tek dil, standart dil, resmi dil olan Türkçe'de yapılmaktadır. Dolayısıyla iki dilliliğin okul anlamında, okul öğretimi anlamında Türkiye'de bir önemi bulunmamaktadır. Önemlidir ancak ona yer verilmemektedir uygulamalarda. Dolayısıyla okul ve kurumsal anlamda iki dillilikten Türkiye'de söz edemeyiz. Ancak sözlü dil olarak iki dillik tabii ki ülkemizde de vardır. Birçok etnik kökenli vatandaşımız vardır ve bunların kendi dilleri, kendi bulundukları bölgelerde kullanması söz konusudur. Bildiğiniz gibi bu son anayasa değişikliklerinde ise ana dilde eğitim hakkı tanınmıştır. Ancak bu henüz daha uygulamaya başlamamıştır. Vatandaşlarımız, Türkiye'deki medyayı takip eden vatandaşlarımız belki bunun farkındalar. Yavaş yavaş bazı ana dillerde kitaplar, kasetler vesaire yazılmaya ve çıkarılmaya başlamıştır. Hatta dün itibariyle Diyarbakır'da Ulu Önder Atatürk'ün sözlerini Kürtçe'ye çevirerek afişler olarak şehirdeki değişik bölgelere asıldıklarını haberlerde görmüş bulunuyoruz. Belki bundan sonra bu iki dillik kurumsal anlamda Türkiye'deki okullarımıza da yerleşecektir. Ama anayasa gereği şu anda bu söz konusu değildir. Ancak özel dershaneler iki dille eğitim verebilmektedirler.
Bu durum Almanya'da nasıl? Siz burada geldiniz, burada doktorunuzu yaptınız, araştırmalarda bulundunuz. Almanya'da iki dilliliğin önemi ne kadar yüksek?
Şimdi efendim tabii Almanya ilginç bir ülke. Biliyorsunuz eyaletlerden oluşmakta ve her eyaletin, Almanya'da siz bunları daha iyi bilirsiniz muhakkak, her eyaletin kendi eğitim kanunları vardır. Bu eğitim kanunları tabii anayasaya aykırı olmamak kaydıyla her eyalet kendi eğitim politikasını ve eğitim sistemini düzenleyebilmektedir. İki dillilik özellikle Almanya'da 1960'lı yıllardan sonra ortaya çıkmıştır. Biliyorsunuz Almanya'da endüstrinin iki dünya savaşından sonra endüstrinin gelişmesiyle yabancı işçi ihtiyacı olmuştur. Ve yabancı işçi gönderen ülkeler arasında birinci sırada Türkiye olmuştur. Burada tabii ki Türkiye ve Almanya arasındaki tarihi dostluğun ve işbirliğinin çok önemli katkısı olmuştur. Benim bilebildiğim kadarıyla Almanya'dan Türkiye'den sonra Almanya'ya en çok göçmen işçi veren Yugoslavya, eski Yugoslavya olmuştur. Daha sonra İtalya, Portekiz ve diğer Arap bazı Arap ülkeleri de bu zincire katılmışlardır. Şimdi 1960'lı yıllardaki durum çok farklıydı tabii ki. Oraya giden Türk işçileri sadece kendileri çalışma için gitmişlerdi. Bir iş gücü olarak gitmişlerdi. Ve bilindiği gibi kısa bir süre sonra bir miktar para kazanıp ülkelerine dönme düşüncesi vardı. Ancak zamanla durum değişti. Ailelerin de oraya gitmesi, Almanya'ya gitmesiyle birlikte tabii ki aile ortamı oluştu. Çocuklar büyüdü ya da Türkiye'den giden çocuklar orada eğitime başladılar. Ve böylece Almanya'daki Türkçe ile birlikte ve diğer dillerle birlikte iki dilli eğitim sorunları başladı. Bunların başında biliyorsunuz Türk çocukların ya da yabancı çocukların genel anlamda Alman diline yeteri derecede hakim olamamaları vardı. Bu yabancı çocuklar açısından bir problem teşkil ettiği gibi Alman eğitim sistemi ve eğitimciler açısından bir problem teşkil etti. Ve 1975'li 80'li yıllardan sonra yani Türk işçiler Almanya'ya gittikten yaklaşık 10 yıl sonra etkili bir şekilde Almanya'daki iki dillilik konusu gündeme geldi. Şimdi Almanya'da iki dillilik ne şekilde uygulanıyor şu anda? Kısaca ona bir baktığımızda biliyorsunuz yabancı çocukların okullardaki sayısının artmasıyla birlikte biraz önce söylediğim gibi Alman okullarında yabancı çocuklarının başarısız olduğu da görüldü. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi bu çocukların başta Almanca yani o ülkede konuşulan dili yeteri derecede bilmemeleri ki bu çok önemlidir. Almancayı vatandaşlarımızın çok iyi derecede bilmeleri gerekmektedir. Eğer Alman okul sistemi içerisinde başarılı olmak istiyorlarsa sadece okul sistemi içerisinde değil sosyal hayatta da başarı için bu gereklidir. Kaçınılmaz bir dildir. Entegrasyon açısından çok çok önemlidir. Ancak bunun yanında unutmamıza gereken bir nokta ise ana dilimiz olan Türkçedir. Şimdi bütün bilimsel çalışmalar diyor ki eğer bir kişi ana dilini daha iyi bilirse yabancı dili o kadar daha kolay öğrenebilir. Şimdi bu gerçeği göz ardı etmemeliyiz ve Almanya'daki kanunlar da Türkiye ile Almanya arasında yapılan değişik kültür anlaşmaları, kanunlar, çıkarılan bir takım yasalar ve uygulamalar iki dilliliğin şu anda Alman eğitim sistemi içerisinde oldukça ağırlıklı bir şekilde bulunduğunu bize göstermektedir. Daha sonra bunun tarihçesine de tabii ki değinebiliriz.
Münih FM, das türkisch-deutsche Magazin auf Lora München.
Münih FM, Türkçe-Almanca magazin programı.
Şimdi iki dillik Almanya'da böyle gelişti. Önemini anlattınız.
Evet.
Burada gençlerimize ben bakıyorum ki geçmişe rağmen sizin dediğiniz gibi Almancaları çok bozuk, Türkçeleri çok kötü bir durumda. Bunu evet. Öğrenemiyorlar.
Evet.
Bunun pratik çözümü nasıl olabilir Almanya'da? İki dillik var burada dediğimiz halde eğitim tabii. Düzeyi Türklerimizin düşmekte.
Tabii. Şimdi efendim bu söylemiş olduğunuz konu bir gerçek. Artık Almanlar da bunu uluslararası yapılan araştırmalar sonucunda iyice kavramış durumlar. Bu sadece Türkler açısından, Almanlar açısından önemli bir konu. Şimdi size bir araştırmadan bahsedeceğim. Almanya'da çok tartışılan bu PISA araştırması 2000 yılında bütün Avrupa Birliği ülkeleri arasında yapılan bir araştırma. Bu araştırmaya göre biliyorsunuz 15 yaşındaki okul çocukları bütün Avrupa Birliği ülkelerinde onlar bir testle bir sınava tabi tutuldu ve bu araştırmanın sonuçları da 2000 yılında yayınlandı. Bu sonuca göre Almanların kendilerinin Alman okul sisteminin diğer Avrupa ülkelerine göre çok başarısız olduğu ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Almanların en çok övündükleri konu eğitim sistemlerinin çok mükemmel ve çok başarılı olduklarıydı. Ancak uluslararası bir araştırma bunun böyle olmadığını ortaya çıkardı. Başka bir konu ise Alman eğitim sistemindeki tabii ki yabancı çocukların başarısının Almanlara göre daha da az olduğu ortaya çıktı. Daha sonra zannediyorum bir ya da iki yıl önce bir İGLU araştırması diye bir araştırma daha yapıldı. Bu International Grundschulenuntersuchung diye yine Avrupa Birliği ülkeleri arasında. Bu ise ilköğretim çağındaki 15 yaşındaki çocuklarıyla daha küçük çocuklar üzerine yapılan bir araştırmaydı. Burada Alman eğitim sistemi nispeten diğer araştırmaya göre daha başarılı çıktı. Ancak bilim adamları, eğitim bilimciler bu iki araştırmanın birbirinden çok farklı olduklarını söyledi. Bu ikinci araştırmada başka bir şey daha görüldü ki özellikle ilk öğretim çağındaki yani 1 ila 6. sınıf arasındaki eyaletlere göre bazen 5. sınıf arasındaki yabancı çocukların özellikle daha da başarısız olduğunu tespit ettiler. Ben bu konuyu bir ay önce çıkan Almanya'da çıkan bir bilimsel dergide bu konunun ayrıntılarını tartıştım ve orada bir takım çözüm önerileri getirmeye çalıştım. Tabii ki Alman araştırmacılar da bunu yapıyorlar. Şimdi buna göre efendim Türk çocuklarının özellikle Türk çocuklarının Almanya'daki okullarda yabancı dil bilmemesinden kaynaklanan sorunlar olduğu gibi araştırmanın sonuçlarına göre bu çocukların kendi ana dilleri olan Türkçe ya da diğer yabancı çocuklar için diyelim ki Sırpça ya da Yunanca neyse artık bilmemelerinden ya da az bilmelerinden kaynaklanan birçok sorunlar olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Bilimsel araştırmalara güvenmek zorundayız ve bu araştırmalar geçerli. Uluslararası yapılan araştırma geçerlidir. Bu sonuçlara güvenmek zorundayız. Buna göre Alman eğitim bilimcilerinin ve bizlerin de düşüncesi şu. Biz özellikle ki bunu vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Daha çocuklarımıza kindergarten'dan yani anaokulundan önce başlayan kreşlerden itibaren iki dilli eğitimi vermeliyiz ve geleceğimiz bunlara bağlı. Bu çocuklarımızın başarısı anaokulundan itibaren de veyahut da kreşten itibaren iki dil yani Almanca ve Türkçe. Neden Almanca? Çünkü Almanya'da yaşıyorlar. Çok önemlidir. Başarılı olmak zorundalar. Neden Türkçe? Çünkü ana dil, yabancı bir dili iyi öğrenebilmenin ön şartıdır. Bunu şöyle benzetebiliriz. Vatandaşlarımızda bir yanlış bir düşünce var. Diyorlar ki, efendim benim çocuğum zaten Almancayı iyi derecede bilmiyor. Türkçe'de öğrenirse kafası iyice karışır, hiç öğrenemez. Bu düşünce tamamen yanlış. Bilimsel gerçeklere tamamen aykırıdır. Bunu bu şekilde söylememeliyiz. Nasıl olmalıdır? Bunu bir kasa benzetebiliriz, bir sporcuya benzetebiliriz. Bildiğiniz gibi son zamanlarda spor alanında, uluslararası alanda Türk sporcularımız büyük başarıya imza atmaktadır. Daha dün Süreyya Ayhan Paris'te birinci oldu inşallah. Dünya şampiyonu da olacak. Bunu neye borçlu bu sporcumuz? Çok çalışmaya borçlu, çok antrenman yapmaya borçlu, kaslarını geliştirmeye borçlu. Bir sporcu ne kadar çok antrenman yaparsa, kendini ne kadar çok zorlarsa başarıya o derece çabuk ulaşır. Şimdi insan beyni açısından düşündüğümüz zaman beyni bir kas sistemine benzetebiliriz efendim. Şimdi o beyni biz ne kadar zorlarsak, ne kadar çalıştırırsak beyin o kadar gelişir, o kadar öğrenmeye hazır olur. Dil beyni zorlayan, dil ve matematik bildiğiniz gibi antik çağdan beri, ta Sokrates zamanından beri insanları iyi eğitmek ve olgunlaştırmak için onlara iki türlü eğitim verilirdi. Bir, tabiat bilimlerinde matematik, ikincisi ise dil eğitimi. Dilde bir mantık vardır, bir sistem vardır. İnsan bu sistemi çözdükçe, bu mantığı kavradıkça öğrenmesi ve gelişmesi, zihinsel gelişmesi de o derece yüksek düzeye ulaşmaktadır. Dolayısıyla insan beyni, bilimsel araştırmaların söylediğine göre insan beyni aynı anda iki dil, 10 tane dili öğrenebilecek kapasiteye sahiptir. Bunu nörologlar ve biyologlar söylüyorlar. Bilimsel araştırma bunu gösteriyor. Dolayısıyla bizim vatandaşlarımızın şundan vazgeçmeleri lazım. Çocuğum iki dili öğrenirse karıştırır. Hayır, iki dil değil, üç dilli öğrenmeliyiz belki de. Avrupa Birliği biliyorsunuz, Avrupa Konseyi bir karar aldı. Zeki Bey, bu karara göre Avrupa'da Mehrsprachig kayıt denilen çok dillilik, artık iki dillilik değil, çok dillilik revaçta. Neden? Her ülke kendi vatandaşı, Avrupa Birliği süreci içerisinde, Avrupa Birliği ülkeler arasında her ülke kendi vatandaşını çok iyi ana dilli dersi veriyor. Ondan sonra en az iki tane daha yabancı dili öğretiyor. Vatandaşlarımız bunu çok iyi bilirler. Alman okuluna giden çocukları hangi dili öğreniyorlar? Almanca'dan sonra İngilizce, Fransızca, belki Latince. Peki ölü bir dil olan, hiç kullanılmayan Latince'yi neden öğreniyorlar? Alman eğitim sistemi buna neden bu kadar önem veriyor? Çünkü sebebi vardır bunun. Bir, Latince Almanlar için bir kültür dilidir. Kendi kültürlerinin köklerini Latince'de buluyorlar. İkincisi ise Latince en sistematik, en mantıklı dillerden bir tanesidir. O sistemi çözen öğrenci zihinsel açıdan da gelişir ve çocuğun okul başarısı bütünüyle artar. Üçüncüsü ise Latince'yi öğrendiği zaman öğrenciler diğer Avrupa dillerini, İngilizce, Fransızca vesaire, çünkü kök dildir, bir eski dildir, antik bir dildir, onları daha kolay öğrenirler. Dolayısıyla bizim Türkçemiz de bunun gibidir. Çok sistemli bir dildir. vatandaşlarımızın ana dilleri, çocuklar zaten evlerinde bunu öğreniyorlar. Ancak evde ben zaten çocuğumla Türkçe konuşuyorum, bu yeterlidir demeleri son derece yanlıştır. Evdeki kullanım alanı çok dardır. Kavramlar ve kullanılan sözcükler çok basittir, gündelik hayata yöneliktir. Ancak okulda farklı konulara değinilmektedir. Hayatın tüm alanlarıyla ilgili konulardan bahsedilmektedir. Çocukların bunları sistemli bir eğitim çerçevesinde alması gerekir. Dolayısıyla iki dilli eğitim son derece Almanya'da özellikle Türk vatandaşları arasından çocuklarının başarılı olmasını isteyen vatandaşların açısından son derece önemlidir. Artık birçok çalışmalar yapılıyor. Bu konuda sizin çalışmalarınız var. Bunları takip ediyoruz basın yoluyla, internetten vesaire. Bu alanda çok büyük hizmetler gerçekleştiriyorsunuz. Başka kuruluşlar da var. Tartışma platformları var. Ancak uygulamaya çok dikkat etmeliyiz. Vatandaşlarımız, Avrupa'da doğan Türk çocuklar artık yeni Almanya'daki vatandaşlık yasasına göre 23 yaşına kadar bildiğiniz gibi çift uyrukludur. Hem Türk hem Alman vatandaşıdır. 23 yaşında kararını vermektedir. Bilmiyorum bazı eyaletlerde bu konuda farklı uygulamalar var mı ama bizim bildiğimiz, Türkiye'den bildiğimiz kadarıyla bu durum böyledir. Dolayısıyla bir Alman vatandaşı olarak Türk çocuklarının ana dili eğitimi alma hakları vardır. Bu haklar uluslararası anlaşmalarla imza altına alınmıştır. Almanlar da zaten bunu bildiğimiz kadarıyla eğitim politikalarını desteklemektedirler. Bu eğitim politikası olarak yerel uygulamalar farklı olabilir. Okul idareleri zorluklar çıkarabilir. Eğitim müdürlükleri zorluklar çıkarabilir. Ama bunun hiçbirisi bir bahane değildir. Hakkımız vardır, anayasal hakkımız vardır Türkçe öğretimi konusunda. Çocuklarımızın bu eğitimi almasını sağlamalıyız. Bunu talep etmeliyiz diye düşünüyorum efendim.
Münih FM, das Türkisch-Deutsche Magazin auf Lora München.
Münih FM, Türkçe-Almanca magazin programı.
Şimdi burada önceden Türk okulları vardı. Ana dilde iki dilli eğitim veren. İşte hem Türkçe hem de Almanca derslerine katılan öğrenciler vardı. Bunlardan bir tanesi de benim.
Evet.
Ve şimdi bir de burada bir program vardı. Bu program maalesef bitti. Türkiye'den anaokullarına, kindergartlarına, kreşlere öğretmen geliyordu.
Evet.
Bu öğretmenlerin sayısı şu an sıfır.
Evet.
Yani biz her şeyi mükemmel olarak araştırıyoruz, sonuçlara varıyoruz. Ama gerçekten bu konuda yapmak istediklerimizi yapamıyoruz. Ne Türkiye ne Almanya. Şu an Münih'te hiçbir yerde iki dillilik yok. Ne kreşlerde, ne anaokullarında ne de ilkokullarda.
Evet. Evet.
Pratik çözüm siz ne öneriyorsunuz bize?
Şimdi Zeki Bey, burada şudur. Şimdi sizler gibi orada Türk toplumuna önderlik yapan kişilerin vatandaşlarımızı aydınlatması gerekiyor. Bu konuda biz de kendi üzerimize düşeni üniversite olarak, Türkiye'deki bir üniversite olarak, kendim de Almanya'da yetiştiğim için, oradaki sorunların içinden çıktığım için, elimizden geldiği kadar bu konuları uluslararası yayınlarla, özellikle Almanya'da çıkan dergilere makaleler yazarak, oradaki bilim adamlarıyla tartışarak üzerimize düşen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da her platformda bu anlamda aydınlatma ve bilinçlendirme konusunda hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Şimdi efendim yapılması gereken şu, orada okuyan, üniversitelerde okuyan Türk çocukları özellikle pedagoji bölümlerini, öğretmenlik bölümlerini tercih etmeliler. Almanya'daki üniversitelerde şu anda, çok haklısınız, şu anda belki kindergartenlerde ya da okullarda, iki dilli okullarda ders verecek öğretmenler yok. Ancak ne yapmalıyız biliyorsunuz, Essen Üniversitesi ne açtı? Türkçe bölümü açtı. Hamburg'da bir uygulamadan bahsediliyor. Henüz daha orada öğrenci aldılar mı bilmiyorum ama Alman eğitim sistemi içerisinde Türk öğrencilerimiz bu tip bölümleri ne yapmalılar? Tercih etmeliler. Buralarda mezun olduktan sonra bu tip yerlerde, okullarda, çift dille eğitim veren okullarda bunlar öğretmen olarak çalışabilirler. Özellikle genç kızlarımız meslek eğitimi çerçevesinde biliyorsunuz Berufsausbildung sistemi vardır Almanya'da. Dual sistem denir buna. Bu dual sistemde bir taraftan okul eğitimi giderken diğer taraftan ise meslek eğitimi, iş yerine mesleğe yönlendirme yapılmaktadır. Bu Türkiye'de maalesef eksiktir. Son zamanlarda Almanya ile Türkiye bu konuda bir işbirliği yaptı. Çıraklık eğitimi diye, ama o kadar oturmadı. Sanayi ve okul işbirliği vardır Almanya'da. Bu sistem çok iyi oturmuştur. Genç kızlarımız Hauptschule ya da Realschule'yi bitirdikten sonra meslek eğitimini öneriyorlar. Burada ne yapıyorlar? İşte Kindergärtner olarak meslek eğitimi alır ve nerelerde çalışıyorlar? Bunlar Almanya'daki kreşlerde çalışıyorlar. Özellikle bu tip eğitim alan öğrencilerimizi hizmet içi eğitimle Türkiye'ye göndermeliyiz. Onlara Türkçe eğitimi vermeliyiz. Türk kültürünü tanıtmalı. Çünkü onlar kendileri bu sistemin içerisinden geçti. Bunlara hizmet içi eğitim vermeliyiz. Tabii ki burada Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı'na ve eğitim ateşitlerine son derece büyük görevler düşmektedir. Ben biliyorsunuz bu konuda bir araştırma yaptım. Yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçe öğretimi ve eğitim sorunları diye. Bu araştırma şu anda önümde duruyor. Oradan bazı pasajları da size aktarıyorum. Ve bunu ben Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'na bir rapor olarak sundum. Şahsi gayretlerimi de sundum. Benden böyle bir talep olmadı. Anlattım oradaki durumu. Dedim ki şunlar eksiktir. Burada bir takım öneriler var. Ne yapması lazım Milli Eğitim Bakanlığı? Oraya göndermiş olduğu öğretmenleri, ki bunları siz çok iyi biliyorsunuz, Türkiye'den öğretmenler gitmektedir. Bunların tabii ki şu anda bizi dinleyen öğretmen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız vardır. Onlara son derece saygımız vardır. Ancak bizim yaptığımız araştırmalara göre bu öğretmenlerimiz maalesef Alman eğitim sistemine ve Almanya'daki Türk çocuklarımıza fazla faydalı olamamaktadırlar. Bunun birçok nedeni vardır. Bunları biliyoruz. Eğitim Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bunları da tartıştık, söyledik de. Almanca bilgileri eksik. Türkiye'deki şartlarla oradaki şartlar farklı. Türkiye'deki öğrenci profili, Türkiye'nin herhangi bir köyündeki öğrenci profiliyle Almanya'nın, örneğin sizin bulunduğunuz Münih şehrindeki bir Türk çocuğunun yaşam standardı çok farklı. Burada bir öğretmenlerimiz açısından bir adaptasyon sorunu var. Yabancı dil bilmiyorlar, okul idareleriyle ilişkiye giremiyorlar. Öğrencileri anlayamıyorlar çünkü onların sosyalizasyonu gelişmiş bir ülke olan, dünyanın en ileri ülkelerinden birisi olan Almanya'da gelişti. Sosyalleşme çok farklı bir olaydır. Türkiye'de örneğin Hakkari'nin bir ilçesindeki çocukla oradaki çocuğun aynı dünyaya bakış tarzını ya da aynı perspektifi bulmanız mümkün değildir. Bunlar birer faktör. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın tabii ki bir takım yapması gerekenler var. Ancak bunlar malum sebeplerden dolayı, kaynak yetersizliğinden dolayı, belki Türkiye'de zaten daha yeni üniversite sınavları ve şeyler açıklandı, lise giriş sınavlarında. Düşünebiliyor musunuz? 40 binin üzerinde öğrenci sıfırın altında puan aldı Türkiye'de lise giriş sınavlarında. Basında bunu takip etmişsinizdir. 40 binin altındaki öğrenci sıfırın altında puan alıyorsa bu ne demektir? O ülkede çok büyük sorun var demektir. Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı buradaki sorunlarla zaten baş edemiyor. Oradan bir yardım beklememeliyiz anlamında söylemiyorum bunu. Tabii ki yardım beklemeliyiz. Ancak ateş düştüğü yeri yakar sözü gereği. Sizler, yurt dışındaki aydınlar, Türk aydınlar, ileri gelenler bu sorunu yaşıyorsunuz ve burada sorunlarınıza yerinden, lokal olarak çözümler aramak yolundasınız. Zaten bu programı da bu çerçevede yapıyoruz. Ne yapmamız lazım? Biraz önce söylediğim gibi, oradaki meslek eğitimi, özellikle kindergartenlerin olarak çalışacak olan, bu şekilde meslek eğitimi yapan kızlarımızı, evlatlarımızı ne yapmalıyız? Hizmet içi eğitimleri, onların Türk kültürüne olan aşinalığını, Türk dillerini daha geliştirmeliyiz ki daha sonra bu çocuklarımız gittikleri okullarda, yerlerde Türk çocuklarına daha faydalı olabilsinler. Bu bir çözüm olabilir. Alman kuruluşlarından, Alman sivil kitle örgütlerinden bu konuda yardım alabiliriz. İkincisi, okula geldiğimiz zaman yani ilk öğretimle birlikte ne yapmalıyız? Öğretmenlerimiz olmalı bizim. Çift dilde eğitim verebilecek öğretmenlerimiz olmalı. Çift dilde eğitim verecek şu anda Almanya'da mezun öğretmen sayısı çok az. Okullar olsa bile öğretmen sayısı az. Bakın ben size bir şeyden bahsedeyim. Berlin eyaletinde biliyorsunuz. Berlin modeli adı altında bir okul var. İki dilli bir okul. Orada Türkçe ve belki biraz sonra bundan bahsedeceğiz. Türk ve Alman öğretmenler aynı sınıfa gidip ders yapıyorlar. O okullarda bizim çift dilli ders verebilecek olan öğretmenimiz yok. Berlin Senatosu kendi imkanlarıyla çift dilde eğitim verebilecek öğretmenleri hizmetçi eğitimle yetiştirmeye çalışıyor. Kısaca özetlemek gerekirse kreşlerden başlamak üzere çocuklarımıza iki dilde ders verebilecek, eğitim verebilecek öğretmenlerimizi de uzmanlarımızı da bizler yetiştirmeliyiz. Tabii bu alanda eğitim ateşlikleriyle sıkı bir ilişki içinde olmalıyız. Taleplerimizi bildirmeliyiz. Onların da Ankara'ya, merkeze bunları iletmesini sağlamalıyız. Ama bu da yeterli değildir. Kendimiz ne yapmamız lazım? Bunda bir çözüm arayışı içerisinde olmamız gerektiğini ben düşünüyorum efendim.
Bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah efendim. Ben teşekkür ederim.
Münih FM, das türkisch-deutsche Magazin auf Lora München.
Münih FM, Türkçe-Almanca magazin programı.